Ayrım 24.
Daha eski zamanlarda Şarlman'ın yaptığı genel toplantılarda millet, o günkü şartlar dahilinde suçlandıran ya da suçlandırılan kişinin yalan yere ant içmesini önlemenin imkansız olacağını göstermiş ve teke tek dövüşmeyi tercih ettiğini bildirmiş, hükümdar da bunu kabul etmiş. Teke tek dövüşme usulü Burginyonlarda da yayılmış. Ant içme usulü ise azalmıştır. İtalya Kralı Teodorik teke tek dövüşmeyi Ostrogotlarda yasak etmiş. Chandosuint ile Recesuint kanunları böyle bir şeyin düşüncesini bile ortadan kaldırmak istemişlerdir. Ama bu kanunlar Narbon'da öylesine az itibar gördü ki teke tek dövüş orada Gotlara verilmiş bir hak olarak görüldü. Ostrogotların Yunanlılar tarafından imhasından sonra İtalya'yı istila eden Lombarlar oraya teke tek dövüşme usulünü de getirdiler. Ama ilk çıkardıkları kanunlar bu usulü bir hayli sınırlandırdı. Charlemagne'ın, Louis le Debonnaire'in, Otonların düellonun önce ağır suçlarda sonra da medeni davalarda yapılmasını sağlayan birçok genel hükümler çıkardıklarını ve bunların Lombarların kanunlarına sıkışıp salik kanunlara ilave ettiklerini görüyoruz. Nasıl davranılacağını bilen yoktu. Herkes şaşkına dönmüştü adeta. Ant içmek suretiyle tanıtlama usulünün sakıncaları vardı. Teke tek dövüşme usulünün de kendine özgü sakıncaları vardı. Sırayla hangisinin daha çok kötülüğü dokunuyorsa bir süre ondan vazgeçiliyordu. Bir yandan papazlar dünya nimetleriyle ilgili davalar için insanların kiliselere ve tapınaklara koşuştuklarını görmekten zevk alıyorlardı. Dipnot, mahkemeyle ilgili yeminler o çağlarda kiliselerde yapılırdı. Merovingiyenler zamanında kralların saraylarında bu işe tahsis edilmiş küçük bir kilise bulunurdu. Öte yandan mağrur bir soylu sınıfı haklarını kılıçla savunmaktan hoşlanıyordu. Soylu sınıfının yakındığı bir usulü papaz sınıfı ortaya attı demek istemiyorum. Bu gelenek barbarların kanunlarının ruhundan ve olumsuz tanıtlama usulünün yerleşmesinden çıkmıştı. Ama bunca suçlunun cezasız kalmasını sağlayabilecek bir usul, suçluları şaşırtmak ve yalan yere ant içenlerin yüzünü kızartmak için kilisenin kutsallığına başvurmak gerektiğini hatıra getirdiğinden papazlar bu usulü kabullenmekte bir sakınca görmediler. Ama aslına bakarsanız papazlar olumsuz tanıtlama usulüne muhalif kimselerdi. Beaumanoir'ın kitabından anlıyoruz ki bu tanıtlamalar kiliseye bağlı mahkemelerin hiçbirinde kabul edilmemiştir. Bu da herhalde bu çeşit tanıtların düşmesine, bu konuda barbar kanunlarındaki hükümlerin zayıflamasına büyük ölçüde sebep olmuştur. Bu da yine olumsuz tanıtlama usulüyle yukarıda sözünü ettiğim teke tek dövüşme usulü arasındaki bağları daha iyi açıklar. Laik mahkemelerin her iki usulü de kabul etmesine karşılık kilise mahkemeleri ikisini de reddetmiştir. Dövüşme yoluyla tanıtlamayı kabul ederken millet kendi savaşçı dehasını izliyordu. Çünkü teke tek dövüşme Tanrı'nın yargısı olarak kabul edilirken o zamana kadar Tanrı'nın yargısı gibi görülen haçla, soğuk suyla ya da kaynar suyla tanıtlama usulü de ortadan kaldırılıyordu. Charlemagne çocukları arasında bir anlaşmazlık olursa haç tanıtlamasıyla yargıya varılmasını istiyordu. Louis le Debonnaire bu çeşit tanıtlamanın yalnız kilise ile ilgili davalarda uygulanmasını buyurdu. Oğlu Lothar bu usulü tüm ortadan kaldırdı, hatta soğuk suyla tanıtlama usulünü de yok etti. Evrensel usullerin çok az olduğu bir zamanda bu tanıtlama usullerinin Philip August'ün bir fermanından da anlaşılacağı gibi bazı kiliselerde uygulandığını inkar edecek değilim. Dipnot, 1200 yılında çıkarılmış bir ferman. Ama çok az uygulandığını söylemekten de kendimi alamayacağım. Saint Louis zamanında, hatta ondan biraz daha sonra da yaşayan Beaumanoir, çeşitli tanıtlama usullerini sayarken yalnız teke tek dövüşten söz ediyor, öteki usullere ise bir kelimeyle olsun dokunmuyor. Konu 19. Salik kanunların, Roma kanunlarının ve kapitülerlerin unutulmasının yeni nedeni. Salik kanunlarının olsun, Roma kanunlarının olsun, kapitülerlerin olsun, neden gözden düştüklerini daha önce anlatmıştım. Bütün bu nedenlere şimdi de teke tek dövüşük atmak zorunda kalacağım. Bu usulü kabul etmeyen salik kanunlar adeta faydasız bir hal alıp unutuldular. Aynı şekilde bu usule hiçbir suretle yanaşmayan Roma kanunları da kafalardan silinip gitti. Teke tek dövüş hakkındaki kanunu ıslah etmekten, bu bakımdan iyi bir hukuk görüşü meydana getirmekten başka bir şey düşünmediler. Kapitülerlerdeki hükümler de aynı şekilde faydasız bir hal aldı. Böylece birçok kanun itibardan düştü ama bunun ne zaman olduğunu kesin bir şekilde söylemek olanaksız. Muhakkak olan şu ki kanunların tümü unutuldu, yerlerine de başka kanunlar konmadı. Böyle bir milletin yazılı kanuna ihtiyacı yoktu. Onun yazılı kanunları da zaten pekala unutulabilirdi. İki taraf arasında bir anlaşmazlık oldu mu hemen teke tek dövüşe karar verilirdi. Bunun için de aşırı derecede bir kabiliyete gerek yoktu. Hafif olsun ağır olsun cezayı gerektiren davranışların tümü olgulara uygulanırdı. Bu olgular üzerine taraflar dövüşürdü. Dövüş sonunda da davanın yalnız asıl konusu üzerinde değil, bir takım örnekler veren Bonmanuar'ın dediği gibi ara olaylar ve kovuşturmada elde edilen bilgiler üzerinde de yargıya varılırdı. Kapelerin saltanatının başından yargılama usulünün salt bir takım geleneklerden ibaret olduğunu görüyorum. O çağda işler namusa ve şerefe dokunan şeylerle yönetilirdi. Hakime boyun eğmeyen kişiye karşı hakim küçük düşürüldüğünü ileri sürer ve kovuşturmasına bu yönden devam ederdi. Burjda çağırttığı halde huzuruna çıkmayan kişiye hakim, seni çağırttığım halde yanıma gelmeye tenezzül etmedin, bunun hesabını vermek zorundasın bana der. Arkasından da kılıcını çekerdi. Louis Le Gros bu geleneği düzeltmekten geri kalmadı. Teke tek dövüş Orléans'da çeşitli borç isteme işlerinde de uygulanırdı. Louis Le Jeune bu usulün yalnız 5 suyu aşan borç istemelerde uygulanmasını kabul etti. Onun bu emirnamesi mahalli bir kanundu. Çünkü Saint Louis zamanında istenilen paranın 12 deniyeden fazla olması dövüşmek için yeter nedendi. Dipnot, denye bir sunun 12'de biri değerinde bir para. Bonmanuar bir kanun adamından vaktiyle Fransa'da şöyle kötü bir gelenek olduğunu duymuş. Herhangi bir kimsenin davalarında kendi adına dövüşsün diye bir süre için bir şampiyon kiralama hakkı varmış. Bundan da anlaşılıyor ki o çağlarda teke tek dövüş usulü Fransa'da almış yürümüş. Konu 20. Şeref ve namus bakımından alınganlığın başlangıcı. Barbarların kanunlarında çözülmesi olanaksız bir takım muammalar vardır. Frizonların kanunları sopayla dövülen kişiye yarım su tazminat verir. En küçük yaranın tazminatı ise bundan çoktu. Salik kanununa göre özgür bir insana 3 kere değnekle vuran özgür kişi tazminat olarak 3 su vermek zorundaydı. Kan akmışsa eğer tıpkı kılıçla yaralanmış gibi 15 su öderdi. Para cezası yaraların büyüklüğüyle orantılıydı. Lombarların kanunları 1, 2, 3, 4 değnek için ayrı ayrı tazminat ödenmesini isterdi. Bugün değnekle bir kere vurmanın cezası tam 100 bin. Şalman'ın Lombarların kanununa sıkıştırılan anayasası düello yapmalarına müsaade edilen kişilerin sopayla dövüşmelerini isterdi. Bununla da papaz sınıfını kayırmaya çalıştıkları belliydi. Dövüşmeye müsaade etmişlerdi ama bu dövüşmelerin kanlı olmamasını istiyorlardı. Louis Le Debonair'in kapitülleri dövüşeceklerin sopa ya da silah kullanmalarına müsaade ederdi. Sonradansa yalnız serfler sopa ile dövüştüler. Daha o zaman şeref ve namusla ilgili özel maddelerin meydana geldiğini görüyorum. Suçlandıran kişi hakimin huzurunda filancanın filan işi yaptığını söylemekle işe başlardı. Suçlandırılan kişi karşısındakinin yalan söylediğini ileri sürerdi. Bunun üzerine hakim bu iki insanın dövüşmesine karar verirdi. Ahlak kuralı ortada bir yalanlama oldu mu hemen dövüşmeyi gerektirirdi. Bir insan dövüşeceğini açıkladı mı bir daha sözünden geri dönmesine olanak yoktu. Sözünden döndü mü bir cezaya çarptırılırdı. Bundan şu kural çıktı ki bir insan söz verdi mi şeref ve namus o insanın sözünden dönmesine müsaade etmezdi. Soylular birbirleriyle atlarının üstünde ve tepeden tırnağa silahlı olarak dövüşürlerdi. Bundan da sopanın bir küçümseme aleti olduğu sonucu çıkarıldı. Dipnot, Romalılarda sopayla dövülmek yüz kızartıcı bir şey değildi. Çünkü deniyordu sopayla dövüşen kişi halk sınıfından bir kişi muamelesi görmüştür. Yalnız halk sınıfından olan kişiler yüzleri açık olarak dövüşürlerdi. Dipnot, ellerinde yalnız bir sopayla bir de kalkan vardı. Şu halde suratlarına sopa yiyen yalnız onlar vardı. Böylece tokat kanla temizlenmesi gereken bir hakaret unsuru olarak kabul edildi. Çünkü tokat yiyen kişi halk sınıfındanmış gibi muamele görmüş sayılırdı. Cermenler namus ve şeref meselelerine karşı bizim kadar hatta bizden biraz daha hassastılar. Birisi hakarete uğradı mı en uzak akrabaları bile onun duyuşlarına şiddetle ortak olurlardı. Bütün kanunları bu duygulara dayanırdı zaten. Lombarların kanunu ise kendini savunmak için hiçbir tedbir almamış birisini salt hakaret etmek ve gülünç duruma düşürmek için adamlarıyla beraber dövmeye giden kişiyi o adamı öldürdüğü takdirde ödeyeceği paranın yarısını ödemeye mahkum ederdi. Aynı amaçla yine elini kolunu bağlarsa öldürdüğü takdirde ödeyeceği tazminatın dörtte üçünü ödemeye mahkum ederdi. Diyelim ki atalarımız şu ya da bu şekilde hareketlere karşı son derece hassastılar. Ama onlar vücudun belli bir yerine belli bir aletle belli bir şekilde atılan dayak gibi özel bazı hakaretleri henüz bilmiyorlardı. Bütün bunlar dövmek suretiyle edilen hakaret çeşidi içerisine girerdi. Bu durumda edilen hakaret de atılan dayakla orantılı olarak ya çoğalır ya da azalırdı. Konu 21. Cermenlerdeki şeref ve namus telakkisi üzerine başka bir düşünce. Tacitus'un dediğine bakılırsa Cermenlerde kalkanını savaş alanında bırakmak büyük bir şerefsizlikti. Birçok kişi böyle bir felakete uğradıktan sonra kendisini öldürmekten çekinmemişti. Nitekim kendisine hakaret etmek maksadıyla kalkanını bıraktığı söylenilen kişiye eski Salik kanunu gereğince 15 su tazminat verilirdi. Salik kanununu düzelten Şarlman böyle bir durumda yalnız 3 suluk bir tazminat verilmesini istedi. Bu hükümdarın askeri disiplini zayıflatmak istediğini söyleyemeyiz. Bu değişiklik salt silahların değişmiş olması sonucudur. Hem zaten geleneklerin birçoğunun değişmesi silahların uğradığı değişikliklerden meydana gelmiştir. Konu 22. Dövüşmelerle ilgili ahlak üzerine. Kadınlarla olan bağlarımız, duyuların zevkine bağlı mutluluğa, sevmekle sevilmenin verdiği hazza, bir de kadınların hoşuna gitmek için duyduğumuz arzuya dayanır. Çünkü onlar kişisel değeri meydana getiren şeylerin bir bölümü üzerinde çok isabetli yargılarda bulunan hakimlerdir. Hemen herkesin duyduğu şu hoşa gitmek isteği var ya, işte o istek, düşünce ve davranıştaki inceliği meydana getirmiştir. Düşünce ve davranıştaki bu incelik ise gerçek aşk değildir. Sadece aşkın o zarif, o ince, o devamlı yalanıdır. Her millette, her yüzyılda çeşitli koşullara göre aşk bu üç şeyin ikisinden çok birine doğru eğilimlidir. Ben de diyorum ki bizim çağımızda, evet bol bol dövüşülen bizim çağımızda bu üç koşuldan üste geleni düşünce ve davranıştaki incelik koşuludur. Lombarların kanununda şöyle bir şey görüyorum. Dövüşecek şampiyonlardan birinin üstünde büyü için kullanılan otlar bulunursa hakim bunları ona attırır, başka ot bulunmadığına da and içtirirdi. Bu kanun ancak kamuoyuna dayanan bir kanun olabilirdi. Bu çeşit büyüleri insanoğluna hayal ettiren muhakkak birçok şeyleri uydurduğu söylenilen korku olmuştur. Teke tek dövüşlerde şampiyonlar akıllarına gelen silahlarla dövüştüklerinden, savunmak için olsun, saldırmak için olsun kullandıkları ağır silahlardan, kimisinin yapısı, kimisinin de kuvveti, sayısız çıkarlar sağladığından, bazı şampiyonların silahlarının sihirli olduğu zannı birçok kimselerin başını döndürmekten geri kalmamıştır. Şövalyelik dediğimiz o harika sistem de işte bundan doğdu. Bütün kafalar bu düşüncelerle doldu. Romanlar yiğitlerle, ölüleri konuşturan kimselerle, perilerle, kanatlı ya da akıllı atlarla, gözle görünmez ya da yanılmaz kişilerle, büyük kişilerin doğumuyla ya da eğitimiyle ilgilenen büyücülerle, perili ya da uğursuz saraylarla doldu. Üstünde yaşadığımız dünyanın içinde yeni bir dünya kurdular. Doğanın günlük akışını da halk sınıfından insanlara bıraktılar. Dünyanın şatolarla, kalelerle ve haydutlarla dolu bir bölümünde tepeden tırnağa silahlı yiğitler, haksızlığı cezalandırmak, zayıfları korumak suretiyle şan ve şerefe ulaşıyorlardı. Yine bunun içindir ki romanlarımızda aşka dayanan düşünce ve davranış inceliğinin aynı zamanda kuvvete ve koruma duygusuna dayandığını da görüyoruz. Erdem'in güzellikle ve zayıflıkla birleştiğini görüp kendilerini onun için tehlikeye atan ve hayatın günlük olaylarında bile onu tatmin etmeye çalışan olağanüstü kişiler tasarlamaya başladıktan sonradır ki insanoğlunda düşünce ve davranıştaki incelik meydana gelmiştir. Kahramanlık romanlarımızda bu hoşa gitmek isteğini körüklemekten, Avrupa'nın bir bölümüne eskilerin çok az bildiği düşünce ve davranış inceliğini aşılamaktan geri kalmadı. O uçsuz bucaksız Roma şehrinin olağanüstü lüksü, duyuların zevki meselesini körükledi. Yunan köylerindeki huzur üzerine edinilen düşünce, aşk duygularının betimlenmesine sebep oldu. Dipnot: bu konuda Orta Çağ'daki Yunan romanlarına bakılabilir. Kadınların erdemiyle güzelliğini koruyan yiğitlerin varlığı düşüncesi ise kişiyi düşünüş ve davranış inceliğine doğru yöneltti. Bu görüş yiğitlikle aşkın haklarını birleştirmek suretiyle görüş ve davranıştaki inceliğe büyük önem verdiren turnuva geleneği sayesinde sürüp gitti. Konu 23. Mahkeme kararıyla yapılan dövüşlerde hukuk biliminin genel görüşü üzerine. Mahkeme kararıyla dövüş denen o korkunç geleneğin böyle basit ilkelerle irca edilmiş olması, hukuk biliminin de aynı konu üzerinde bu derece acayip bir görüşü bulunması herhalde insanda merak uyandırıcı bir şey olacak. Aslında aklı başında olan insanlar ön yargılarını bile bir takım kurallara bağlarlar. Oysa mahkeme kararı ile yapılan dövüşler kadar sağduyuya aykırı bir şey olamazdı. Bu husus böylece ortaya konduktan sonra uygulanması yavaş yavaş ve tedbirli bir şekilde oldu. O çağların hukuk bilimine ve anlayışına iyice nüfuz edebilmek için adalet düzeninde birçok değişiklikler yapmış olan Saint Louis'nin tüzüklerini dikkatle okumak gerek. De Fontaine bu hükümdarla çağdaştı. Beaumanoir onun ölümünden sonra yazmaya başladı, öteki yazarlar da ondan sonra geldiler. Şu halde eski uygulama usulünü bu usulde yapılan değişikliklerde aramak doğru olur. Konu 24. Mahkeme kararı ile yapılan dövüşler için kurallar. Suçlayıcı sayısı çok olunca davanın yalnız bir kişi tarafından kovuşturulması için bunların kendi aralarında anlaşmaları gerekti. Anlaşamadıkları takdirde dövüş kimin huzurunda yapılıyorsa o dövsün diye bunlardan bir tanesini seçerdi. Halk sınıfından birisiyle dövüşecek olan soylu elinde kalkanı ve sopası yaya olarak alana çıkardı. Soylu silahlarını takınmış olarak at üstünde gelirse üstünden silahlarını altından da atını çekip alırlardı. Üstünde yalnız gömleği kalan soylu bu kıyafette halk sınıfında olan kişiyle dövüşmek zorundaydı. Dövüşten önce adalet makamları 3 bildiri yayımlardı. Birincisiyle tarafların hızım akrabasına alanı terk etmeleri bildirilirdi. İkincisiyle halk sükuta davet edilirdi. Üçüncüsüyle de taraflardan birine yardım etmenin yasak olduğu, yardım edenin ağır cezalara çarptırılacağı, bu yardımla taraflardan biri yenilirse yardım edenin ölüm cezasına çarpılacağı ilan edilirdi. Adliyeye mensup bekçiler alanın çevresini koruma altına alırlardı. Taraflardan biri barıştan söz edecek olsa savaş durumunu derhal tespit ederlerdi bu bekçiler. Amaçları da eğer barış olmazsa savaşı tespit ettikleri durumdan başlatmaktı. Ağır suçtan ya da yanlış yargıdan ötürü rehin alınmışsa barış yapılamazdı. Taraflardan biri yenilgiye uğrasa kontun izni olmadan barış yapılamazdı. Dipnot: Büyük vasallerin özel hakları vardı. Bu da aşağı yukarı bizim bağışlama mektuplarımıza eşit bir şey sayılır. Ama ortada bir cinayet varsa, senyör de rüşvet vermek suretiyle barışa rıza göstermişse 60 liralık bir ceza öder ve suçluyu cezalandırmak hakkı bu suretle konta geçerdi. Dövüşü teklif ya da kabul edecek durumda olmayan birçok kişi vardı. Bu çeşit insanlara bir şampiyon kiralamak hakkı verilirdi. Şampiyon işi ciddi tutsun diye de yenildiği takdirde bileği kesilirdi. Geçen yüzyılda düello edenlere ölüm cezası verilirdi. Bana kalırsa buna gerek yoktu. Bir savaşçının yiğitlik niteliğini elini kesmek suretiyle yok etmek mümkündü. Çünkü genel olarak insanlar için kendilerine özgü niteliklerini yitirdikten sonra yaşamak kadar ağır bir şey olamaz. Bir cinayet yüzünden çıkan dövüş şampiyonlar arasında cereyan edecekse tarafları dövüşü göremeyecekleri bir yere koyarlardı. Her birinin beline şampiyonu yenilgiye uğradığı takdirde kendisine işkence edilirken kullanılacak olan ip sarılırdı. Dövüşte yenilen kişi muhakkak davayı yitirmiş sayılmazdı. Örneğin bir ara karar için dövülmüşse eğer yenilen kişi yalnız ara kararı yitirmiş sayılırdı. Konu 25. Mahkeme kararıyla yapılan dövüşler için ortaya konulan sınırlar üzerine. Az önemli bir hukuk davası için dövüşmeye teminatı alınmışsa, senyör bu teminatı geri almaya mecbur ederdi tarafları. Mesele herkesin bildiği bir şeyse, örneğin bir adam bir adamı pazar yerinde öldürmüşse, o zaman ne şahit dinleme yoluyla tanıtlama ne de dövüşme yoluyla tanıtlama istenirdi. Hakim açıkçalık üzerine karar verirdi. Senyörün mahkemesinde birçok kez aynı yargılarda bulunulmuşsa ve böylece izlenecek usul herkesin malumu olmuşsa, bu usulü dövüşmenin çeşitli hal ve sonuçlarına uyarak değiştirmemek için senyör tarafların dövüşmesine müsaade etmezdi.